Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Yeni bir İslam Şehri ile huzurlarınızdayız. Bugün programımızda çevre ve teknoloji konusuna değineceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bizler insanlar olarak ihtiyaçlarımız müvacihesinde, ihtiyaçlarımız nispetinde üretim yapmak mecburiyetindeyiz. Ancak biliyoruz ki her üretim faaliyetinin mevcudu değiştirdiğini veya ona müdahale olduğu bir hakikat olarak önümüzde duruyor. İhtiyaçlar, müdahaleler ve tahribat gibi birbirini strese sokan, engelleyen olgulara karşı insanın tabiattaki konumu ve tabiatla ilişkisine temas etmek kaçınılmazdır. Bu retorik olarak da böyle, hakikat olarak da böyledir. Sözün ettiğimiz ilişkinin hiyerarşik bir alt, üst, as, üse dayanan bir münasebet, ilişki olmadığının bilincindeyiz. İnsanı temelde yüce dağlardan, engin denizlerden ayıran, kalbine sorumluluğun yüklenmiş olmasıdır. Bu sorumluluğun dünyayı güzelleştirmek, arzı imar etmek olduğu ilahi mesajda belirtiliyor. Tüm alem ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz derecede ki, bilimsel bilgi metotlarıyla ulaşabileceğimiz bir düzen ki buna bilimsel manada kozmos deniliyor. Yani bir gerçeklik ve onu da kuşatan, ihata eden salt akılla ulaşamayacağımız bir kaotik yapıdan yani hakikatten müteşekkil. Her zaman bu Yunus Emre'nin aslında divanında olmayan ama Yunus Emre'ye ait olduğu iddia edilen bir şiirden bahsediyoruz. Hani diyor ya, çıktım erik dalına, anda yedim üzümü, bostan ısı kakıyıp derne yersin kozumu. Erik dalına çıkan bir insan, erik dalında üzüm yediğini iddia ediyor. Ancak bu bahçenin sahibi gelip onu niçin cevizimi yiyorsun diye tabiri caizse azarlıyor veya böyle bir sorgulamanın içerisine sokuyor. Şimdi burada Yunus Emre'nin bu şiiriyle alakalı Niyazi Mısri'nin bir şerhi vardır. Bu şerhinde Niyazi Mısri çok özet bir ifade olacak ama özetle eriğin dışının yenebileceğini ancak içindeki çekirdeğinin sert olduğunu, yenemeyeceğini, acı olduğunu ifade eder. Bu zahiri olana işarettir, yani görünene işaret eder. Üzümse İlme işaret eder. İçinde her ne kadar çekirdekleri olsa da üzümden hem yenilir hem faydalanılır. Hem de çok farklı yerlere ulaşılır. Bu insanı belki hakikate götüren yol olarak da tabir edilmiş olabilir. Onu sembolize etmek amacıyla kullanılmış da olabilir. Şöyle ki biz üzümden pekmez, pestil, şerbet gibi birçok yine üzümün en azından şekilsel olarak biçimini değiştiren, belki lezzetini de nispeten değiştiren, değiştikten sonra çeşitli ürünler elde ediyoruz. İşte bu da insanı ilmin götüreceği bir yola işarettir. Cevizse dışarıdan bakıldığında sert kabuğuyla yenilmez, ulaşılamaz olarak görülür. Ancak cevizin içerisinde insan vücudu için inanılmaz derecede faydalı besinler bulunmaktadır. Bu da batına işaret eder. Yani görünürde serttir ama içine girdiğinizde, hakikatine ulaştığınızda müthiş faydalar elde edebilirsiniz. Dünyadaki düzeni de bu şiir üzerinden açıklayabiliriz. Evet, dünyada bir kozmos yani bir gerçeklik. Ancak onu da ihat eden, onu da kuşatan, salt akılla ulaşamayacağımız bir kaotik düzenden yani bizim tam manasıyla salt akılla ulaşamayacağımız, belki tasavvufi bir dereceyle en azından yaklaşabileceğimiz, rücu edebileceğimiz, yönelebileceğimiz bir boyuttan, metafizik bir boyuttan, bir hakikatten müteşekkil olduğunu ifade edebiliriz bu söz konusu düzenin. Bu durumda imar faaliyetinde bilimsel bilgiye müracaat ederek alemin metafizik boyutunu ıskalamak, tatminsizlikten ötürü insana saadet getirmek yerine onu ıstırapa gark edecektir. Hakikate ulaşma yolu da menfaatler doğrultusunda sorgulama yapmak değil, anlama gayretiyle sualler yöneltmektir. İşin nasıl yapılacağı ve nereye yönleneceği, güzelin ne olduğu gibi sorular temel alınmalı. Faaliyetin gerçekleştirilmesinde ilhamı kadim olandan almak ve ölçü olarak ilahi gözetimi referans tutmak elzem. O halde Turgut Cansever'in ifadesiyle yapma hiçbir çelişki oluşturmamak fikriyle yola çıkmalı, ortaya çıkacak ürünün işlevselliği de bu doğrultuda ikame edilmelidir. Her birimiz şöyle veya böyle bir yapma edinimi içerisindeyiz. Evet, yapıyoruz. Ancak bu yaptıklarımız bir as-üs ilişkisi olmayan, ki buradan kastımız insanın tabiata bir üstünlüğünün olmaması. Tabiatında insana bir üstünlüğünün olmaması. Çünkü her ne kadar insan tabiattan müteşekkil olsa da, ondan besleniyor olsa da birbirinden farklı varlıklar olarak göz önünde bulundurabiliriz bunları. Tek farkımız bizim Cenab-ı Allah'ın bu emaneti dağlara da teklif etmiş olması, ancak bu emaneti insanın yüklenmiş olmasıdır. İnsan emanetçidir. Bunun altını çizmek lazım. Kıymetli dinleyiciler, sadece yeryüzü değil, gökyüzü ve bunların dışında uzayı kapsayan bir tahribatla karşı karşıyayız. Evet, uzayı da dahil edelim buna. Çünkü bir şekilde uydularımızı, mekiklerimizi bizler uzaya gönderiyoruz. Uzayın çok engin, insanın sonuna ulaşamayacağı kadar büyük olduğunu düşünüp ve bunları buradan geri getirmenin bir yolunu aramıyoruz. Uzay şu anda bir çöplük durumunda. Bu tahribatın da üretim temelli bir ölçüsüzlüğün tezahürü, bir sonucu olduğu görülmeli. Şimdilik bir komplo, ancak tüketim kültürü, tüketim çılgınlığı gibi tamlamalar, ancak daha geri çekilerek bakıldığında fark edilebilecek üretim çılgınlığı vahşetini gölgelemek için parlatılan, betimlenirse projektörlerin yönlendirdiği sahnenin kahramanları haline getirildi. Aslında her ne kadar biz buna tahribat desek de, özellikle 1920-30'lu yıllarda Amerika'da yaşanan büyük buhranın biz kıtlıktan kaynaklanmadığını, üretim çılgınlığından kaynaklandığını, bu buhranın, insanları felakete sürükleyen bu buhranın, üretim fazlasından, yani arzın çok olması ancak bunu karşılayacak bir talebin olmamasından kaynaklandığını biliyoruz. Bütün bilimsel verilerden buna rahatlıkla ulaşmak da mümkün. İşte bu yıllardan sonra özellikle kapitalizmin beşiği olan Amerika'da tüketimi artıracak bir takım reklam faaliyetlerine, bilinçaltı faaliyetlere, psikolojik harbe girilmiş oldu. Ama temeline baktığınızda burada üretim fazlalığının, üretim çılgınlığının yer aldığını da ifade etmek gerekiyor. Halbuki tüketim bir sonuç ve onu tabiri caizse azdıran saik, talebi oluşturan arz. Sonuçta hem sözünü ettiğimiz tabiat tahribatının hem de sosyolojik arızaların temelinde madde ile mana, insanla eşya arasında vuku bulan çatışmada maddenin, yani eşyanın zaferini görebiliriz. İlginç olan şu ki tabiatın tahribine felsefi zeminler de hazırlandı. Pozitivizmin, yani sadece gözleme dayanan bilimsel anlayışın fikir babası olan Auguste Comte, tabiata müdahalenin insanın hakkı olduğunu, vicdani hiçbir rahatsızlık duyulmaması gerektiğini, zira insan dışında canlıların öz bilinçten yoksun olduğunu iddia etmesi de çok manidar. Gözleme dayanan bu görüş, nihayetinde dünya görüşlerine uygun bir müdahaleyi doğurdu. Herkes dilediği gibi, işine yaradığı ölçüde tabiata bilgiyi elde etmek için, evet, işkence etti. İşkence ifadesi burada kesinlikle mecazi değil. Engizisyon mahkemelerinin azılı aktörlerinden Francis Bacon, suçluların saklı tuttukları bilgiyi itiraf etmelerinin tek yolunun işkence olduğuna inanıyordu. Bir ideoloji olarak mukaddes kitap dünya görüşü ise tabiatı, taşı, toprağı, vaftiz edilmemiş insanı Hazreti Adem'den bir bakiyeyi taşıyan günahkar, suçlu kabul ediyordu. Öyleyse bilimsel bilgiyi elde etmek için bu günahkar tabiata istedikleri gibi müdahale edebilir. Yine ironi olarak kullanıyorum bunu, ancak vahşi dünyayı, evet bir ironi bu kesinlikle, arzu ettikleri gibi sömürebilirlerdi. Günahkar olan taş veya toprak bilimsel bir açıdan ele alındığında günahından arınacak değildir elbette. Ancak taşın, ahşabın veya maddenin yaratılmışlıklarından aşırılıkla çıkartılmaları, yeniden üretim sürecine tabi tutulmaları günahlarını örtmeye yarayacaktı. Bu, Rönesans'ı başlatan, insanlara mutlak objektif bakış açısını kazandıran Galileo Galilei'nin kiliseyi makas değiştirmeye zorlamasıyla vuku buldu. Özellikle Rönesans sonrası mimaride taşın aşırı süsleme, işleme ile taşlıktan çıkartılması bu sebeple, ahşabın aşırı süsleme ile ahşaplıktan çıkartılması yine bu sebeple, Galileo Galilei icat ettiği teleskopla ve bilimsel buluşlarıyla mukaddes kitabın tabiata dair söylediklerinin yanlışlığına, her insanın kendi gözlemini ahlaki referans noktası olan kitaptan bağımsız olarak yapabileceğine dikkat çekmiş oldu. Ancak bu kilisenin tüm düzenini yıkacağından, kitabın hatalı yorumlandığını belirterek itibarını kurtarmış oldu. Dolayısıyla yapma dini bir ideolojiye yaslanmış oluyordu ve tamamen nefsi emareye uygundu. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, paradigmada meydana gelen bu değişim, zembereğin boşalması gibi etkisini uyandırdı ve son iki asırda tüyler ürpertici bir değişim husule geldi. Bu değişim, tekniğin veya teknolojinin ilerlemesi değildir kesinlikle. Çünkü inancımıza dayandırdığımız kurgusal tarih anlayışında, kurgusal tarih akışında teknoloji veya teknik hala Hazreti Süleyman devrinin tekniğine ulaşabilmiş değil. Ya da bugün yeniden bir Selimiye Camii'ni inşa etmek mümkün gözükmüyor. Peki neden? İnsanlara saadet getirecek olan tekniği kesinlikle mensubiyeti fark etmeksizin hikmet sahibi zihinler inşa edebilir. Fakat Batı, manayı madde karşısında ezerek bu fırsatı kaçırmış oldu. Bizim durumumuzsa daha acı. Merhum Nurettin Topçu, teknik kültürden sızan bir usare, kültür ağacının yetiştirdiği bir meyveydi. Halbuki bizim kültürümüz tekniği oluşturmadı. Onu emanet bohçalar içinde garptan aldık diyerek mukallitliğin, taklitçiliğin kısırlığına işaret ediyor. Ancak haddimiz olmayarak kültürümüzün teknik yaratmadığına dair söylemenin modern kültürümüzle sınırlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Tekniğimiz vardı ancak biz Rönesans etkisini oluşturabilmek için onu yok saydık ve köreltmiş olduk. Halbuki bu etkiyi oluşturmanın yolu tahribatı tahrip etmekti. Daha açık bir misalle sadece düşmanı değil, çocuğu, kadını, yaşlıyı, ağacı, toprağı kıracak kimyasal silah veya atom bombası, yani savaş kurallarına aykırı olarak hareket etmemize vesile olacak olan kimyasal silahlar, atom bombası gibi bunları üretmemize inancımız müsaade etmiyordu. Teknoloji, malum ki teknik kelimesinin lojik yani mantıksal zeminde ele alınması, daha net ifadeyle bilim haline getirilmesidir. Teorik olarak mucitle bilim adamını birbirinden ayıran, Türkiye'de doktora denilen PhD'nin açılımının Doctor of Philosophy olduğunu da unutmamak lazım. İşte teorik olarak mucitle bilim adamını birbirinden ayıran kısım bu. Teknik kelimesi Latince el becerisi, hüner anlamına gelen technicus kelimesinden. Technicus kelimesi ise sanat, çalışma yöntemi, hüner, özellikle gemi yapımı için bu ifadeyi kullanabiliriz. Bu anlama gelen Yunanca tekne kelimesinden türetilmiştir. Biz Allah'tan aldığı ilhamla ve onun gözetiminde inşa etmeyi, vesna'i ifadesini yine bir tekne, gemi yapan Hazreti Nuh'dan öğreniyoruz. Sanskritçe taksan veya Yunanca tekton kelimelerinin barangoz ve duvarcı anlamına gelmesi ve bunun İngilizce'de mason, biz mason olarak kullanıyoruz, mason kelimesiyle karşılanması da oldukça ilgi çekici. Batı tekniğinin bugün geldiği konumda mason teşkilatının etkisini yadsıyamayız. Zanaatkarların meslek birliği olarak ortaya çıkan mason teşkilatının bizim kültürümüzde karşılığıysa, bizim ondan belki çok daha kuvvetli bir şekilde ahlaki olarak inşa ettiğimiz topluma çok büyük faydaları olan ahilik teşkilatıdır. Ancak aralarındaki derin farklılıklar uygulama farklılığı olarak da karşımıza çıkıyor. Mason veya masonluk dışa kapalı, tekniği bilgiyi saklayan, mesleki çalışmaları, uygulamaları ayrı bir din olarak ele alan paganist, Tanrı'nın evini inşa ettikleri için kutsal addedilen bir teşkilat. Ahilikse toplumsal, tekniği ve bilgisi topluma açık bir okul mahiyetinde olan İslam'a bağlı bir müessesedir. Bize ait olan tekniğin kaybedilmesi, kurumsal yapının ahilik, usta, kalfa, çırak gibi niteleyebileceğimiz, ifade edebileceğimiz bu kurumsal yapının dağılması neticesinde oldu. Özellikle üniversite eğitiminde de bu yöntemin ortadan kalkması, müfredatının batı kopyası ve tekrarı olması da mühim engeller olarak karşımızda duruyor. Ustalar, kalfalar ve çıraklar çoktan vuslatlarına erdiklerine göre bizim empatiden başka da yolumuz kalmıyor. Kıymetli dinleyiciler, bir İslam Şehri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.